Ayrım 8.
Perize uzanıp babasının yanağından öpmek istiyordu. Babası birden çenesini tuttu. Gözlerinin içine baktı ve yumuşacık bir sesle fısıldadı. Bir kadın sevdiği erkeği şakaklarından öpmeli. Perize telefonun fişini neden çektiğini biliyordu. Böyle bir arayışın gerisinde yine nasıl bir davetin yattığını hissetmiş ve durgunlaşmıştı. Duyguları yorgundu. İçinde gecenin yarattığı karamsar titreyiş vardı. Perize yeniden çocukluğunun güzel günlerindeki hatıralarına döndü. Böyle zamanlarda bir heyecan fırtınası içinde sanki nefis terbiyesinden geçiyormuş gibi duygularının inbiğinde kendini damıtır ve en berrak damlanın saydamlığıyla düşüncelerini haklı bulurdu. Bütün mesele gözlerinin cesaret kazanıp o zifiri karanlığın bağrına saplanmasıydı. Perize bu gece bu duygunun tesirini doruklaştırmıştı ve gözleri o karanlığın bağrına saplanmaya hazırdı. Gecenin karanlığında kimsenin fark etmediği bir ışığı gördü. Bu ışık gözleriydi. Perize'nin gözleri iriydi, tombuldu, beyazı boldu ve lavanta mavisinin kokusunu taşıyordu. Debdebeli hayatın gönül çelen karanlığına ürkerek bakıyor, sanki yaşamını kötülüklere itecek şeytanın gölgesi gibi görüyordu. Böyle zamanlarda her şey birdenbire zifiri karanlığa dönerdi. Ne zaman sıkıntılı bir karanlığın yaklaştığını hissetse, çocukluğunun ölgün ışıklı verandasına sığınıp teselli arardı. Büyük kentin her şeyinde insanı küçük gören ve fırsatı yakaladığında yok etmek isteyen kabadayılık yeniden başkaldırmıştı. Perize yine çocukluğunun saf ve temiz dünyasına, sakin ve ılık verandaya döndü. Bu kez babası yoktu. Bir tatil sabahı Haldun'un kollarındayken ölüm haberini almış ve azaplı hayatın zincirlerinden boşanmış gibi ruhunun kuytuluğunda gözyaşlarını dökmüştü. Haldun'la birlikteliğin bir ayıbı olduğunu hep içinde hissetmişti. Yasak bir ilişkinin azaplı hissiyle her seferinde kendini ayıplıyordu. Hele sabah ezanlarının okunduğu sıralarda Haldun'un koynunda oluşunun nasıl bir azap verdiğini anlatması imkansızdı. Duygularının derinliğine huzur ve sükunet veren bu ilahi davetin umursanmadığını görünce titriyor ama Haldun'un ısrarına karşı koyamıyordu. Gerçekten de Haldun canı çektikçe Perize'nin duygu derinliğini umursamayan bir hırsla, hatta hoyrat tavırla saçlarından tutup kendine çekerdi. Perize veranda sohbetlerinin aile mirası gibi annesine kalacağını düşünmüş ve böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi için dua etmişti. Perize annesinin elindeydi artık. Onun her zaman hoş gören ve şefkatle seven derin duygularında kendisi için özel bir yer olduğunu biliyordu. Perize'nin hatıralarında bu hoşgörü ve şefkatli sevgi daima sıcak ve samimiydi. Bir akşamüstü Haldun'u özlemiş ve eve çağırmıştı. Özlemlerin ve bekleyişlerin sükunete kavuştuğu lezzetli bir vuslatın yorgunluğu vardı. Banyoda Haldun'un sırtını ovarken birden kapı açılmış ve annesi görünmüştü. Hepsinde derin bir sıkıntı belirmiş, endişeli telaşın rahatsızlığında durumu anlayışla karşılayan sabır ve cesareti göstermişlerdi. Annesi kendisine verilen anahtarı kullanarak içeri girmiş ve karşılaştığı manzaranın rahatsızlığını duymadan Perize'ye sarılmıştı. ''Özür dilerim, misafirin olduğunu bilmiyordum.'' Perize o günü hatırlıyor ve ne kadar sıkıntılı bir durum içinde kaldığını düşünüyordu. Annesi müsamahkar bakışlı bir tebessümle sadece Haldun'u seyretmiş ve Perize'nin bulunmadığı bir anı yakalayarak tek isteğini iletmişti. ''Kızımı üzme. O her zaman insanlara soylu ve cesur duygular hissettirir.'' Perize kendini suçluyordu. Böyle cesur ve soylu duyguların onurlu bir ilişki gibi kabulünde zorlanmış ve gerçekten üzülmüştü. Haldun kim bilir neredeydi. Bu kez piyanonun taburesine oturmak yerine flütünün kutusunu açtı. Derin bir nefesle üfledi. Her seferinde de suç benim olamaz ki. Gazeteden çıkmak üzereyken Müfit aramış ve sırnaşan bir dille davetini yapmıştı. ''Kızlardan yakını kurtarabilirsen gel, biraz kafa çeker, biraz da vatan kurtarırız.'' Haldun bu daveti alınca durakladı. Son kez birlikte olduklarında Suat'ın sözlerinden etkilenmişti. Bu ilk etki zaman içinde gelişmiş ve Haldun'un kafasında ciddi bir tahlil sorununa dönüşmüştü. Sakin tabiatlı delikanlının söylediklerinde son derece hızlı düşünen bir zihnin kurnaz ve cesur sesi hissediliyordu. Söyledikleri henüz Haldun'u silkeleyecek noktada değildi. Arkadaşları üzerinde yarattığı bilgili ve olgun tavrı sarsacak bir gelişme olmamış, ancak ileride bir ihtilaf doğarsa bu karşılıklı saygılı kabulün hemen değişebileceği kuşkusunu yaratmıştı. İşi latifeye boğarak cevaplamak istedi. ''Biraz geç kaldın. Yakamı birine kaptırdım. Bu akşam olmaz.'' Belli ki Müfit kapanı önceden kurmuş ve Haldun'u düşürebileceği tuzağın ilk adımlarını atmıştı. Önemli değil, yarın için ayarlarım. Müfit'i iyi tanıyordu. Böyle bir emrivaki yapması için gerekçesi yoktu. Haldun kendi kontrolü dışında bir şeylerin geliştiğini hissetti. Derinliğini bilmediği böyle küçük oyunlara ilk bakışta ilgisiz kalmasının doğru olmayacağını kestirmişti. Araya zaman koymayı denedi. Yarın için görüşelim. Müfit işini iyi biliyordu. Haldun'u ince yerinden vuracak küçük cümleyi söyledi. Suat'ı şaşırtmışsın ama yarı yolda bıraktı diye dudak büküyordu. Haldun işi biraz vurdum duymazlığa getirmiş ve adamı önemsemediği izlenimi yaratmak istemişti. İşin gerçeği bu değildi. Genç adamın bir iki kısa cümlede özetlediği asıl gerçeği fark etmişti. Genç adam İngiliz sendikacılarının eğitiminde sosyalizm öğrenilmez derken doğruyu söylemişti. Haldun gerilere döndü. Ülkenin karmaşık günlerinde etrafı saran korkunun tesiriyle asıl gerçeğin savunulamayacağını görmüş ve başına bir iş getirileceği endişesiyle bir gece gizlice yurt dışına çıkmıştı. İlk bakışta moda bir kaçışın yeni örneği gibi görülen bu uzaklaşma aslında zamanı iyi seçilmiş bir talih değiştirme kararlılığıydı. Masasının gözündeki şişeden biraz içki koydu ve bir dikişte bitirdi. Müfit'e ders verir gibi bir üslupla rahatladı. Unutma, Perize'nin gözleri Marx'tan da Lenin'den de daha huzur verici bir geleceği vaat ediyor. Dediklerine inanmıyordu. Müfit'i kendi davetinde mahkum etmeyi düşünmüş gibi görüntü vermesine rağmen böyle bir toplantıya hazırlıklı olmadığını hissetmiş ve biraz uzak durmayı tercih etmişti. İşin gerçeğini biliyordu. Bu gerçeği sadece işine geldiği gibi algılamış, ötelerdeki gerçeği görmezlikten gelen bencillikle herkesten uzak tutmayı başarmıştı. Leninist öğretinin ve 1917 devriminin yeni bir siyasi uygulamaya dönüştüğünü biliyordu. Bolşevik siyasetinin Marksist hareketten kopuşa yol açtığını kavramıştı. Lenin, Marx'ın sınıf mücadelesi fikrini en uç noktasına taşımış olmasının getirdiği zorlukları da görmüş ama bunlar karşısında sakin kalan çıkarcılıkla susmuştu. Suat bu gerçeği fark etmiş ve Haldun'u köşeye sıkıştırmıştı. Haldun köşeye sıkışmışlığın azabını çekiyordu. Suat'ın sakin fakat müstehsi lisanındaki gerçek Haldun'un kafasına bir kalın mıh gibi çakılmıştı. Suat'ın ima ettiği gerçek inkar edilemezdi. Marksist paradokslar devrimden sonra devletin yok olacağını ileri süren özgürleşme öğretisi olmaktan çıkmış, diktatörlük rejimlerini doğuran hoyrat bir rahme dönüşmüştü. Bu rahim bir yandan şiddetli bir devrim ideolojisini yaratırken öte yandan aydın düşüncenin insanlarında da yeni etkinlikler oluşturmuş ve düşünce dehlizleri yaratmıştı. Hristiyan varoluşçu Sartre'dan psikanalizci Reich'a kadar her düşüncede olgunlaştırılmış bir Marksizm vardı. Türkiye'nin farkına varmadan Marksist oluşunda getirdiği boşluk hızlı solculuk tanımıyla boş bir tenekeye benzemeye başlamıştı. Herkes bu tenekeye keyfince tokmak vurup istediği sesi çıkardığının tesellisini yaşıyordu. Haldun Marx'ı geleneğin doruğu ve çağdaş sosyalistliğin yaratıcı aşaması olarak değerlendiriyordu. Haldun'a göre hala işin amentüsü buydu ve bu güçle sakin tabiatlı delikanlıyı alt edeceğine emindi. Biraz durdu. Kendinden emin olup olmadığını sorgulamak istedi. Cevap taşınamayacak kadar ağır bir yük gibi omuzlarına çökmüştü. İdeolojik sebeplerin siyasi sonuçlarına ulaştırılması tek başına malumatla olmaz. Cesaret ve metanet gerekir. Bu bir kadro işidir. Hakiki anlamda bir siyasi kadro işidir. Artık istediği noktada görüşmeyi sonlandıracak gücü kazandığını gördü, güldü ve sonuçlandırdı. Sizde bu cesareti ve kadro idrakini henüz görebilmiş değilim. Haldun yakasını kaptırmıştı. İnci akşamın karanlığında balkondan kenti seyrediyordu. Her yer ışıl ışıldı. Şehir maviliğin içinden fırlamış gibi sevinçli, gürültülü ve davetkardı. Sonra iyi döşenmiş salona döndü. Koltuğa uzandı. Saatin tiktaklarından gözünü ayırdı. Giriş kapısına doğru yürüdü ve ardına kadar açtı. Geniş salon cömert bir sevgi kadar davetkardı. Haldun'un zile uzanan eli hala boşluktaydı. Elinden tutup içeri aldı. Kimselere görünmemek için bir gölge gibi duvar diplerine sığınarak dairenin kapısına kadar gelmişti. Böyle şaşkınlık veren bir zamanlamayla kapının açılması Haldun'un hayal bile edemeyeceği kadar uzak ihtimaldi. Bu ihtimal şimdi şaşırtıcı rahatlıkla bir kadının ılıklığında karşısına çıkıyordu. Kapıda olduğumu nasıl fark ettin? Genç kadın güldü. Sıradan bir cümlenin kolayca tesir altına alacağı bu adamı ilk fırsatta avucuna kilitlemeyi tercih etti. Bu sözü annesinden duymuş ve sevmişti. Aynı cümleyi söyleyiverdi. Ben ihtiraslı bir kadınım. Hissederim. Haldun sabah yaşananların üzüntüsünü üzerinden atamamıştı. Gazetenin ilk baskısı için haber sıralamasını yapmış, düzenlemeyi sayfa sekreterlerine bırakarak ayrılmıştı. Evine gitmek, bu huzursuz yaşamı kendi sıcaklığında sonuçlandırmak istiyordu. Kapıya kadar gitmiş, içinin ısınmadığı bir kadınla olmanın rahatsızlığını bütün vücudunda hissetmişti. Elinde anahtarıyla kapının önünde duruyordu. Tek hamle yapacak gücü kalmamış gibi yorgunluk ve çaresizlik hissetti. Geriye dönüp uzaklaşmak, bir daha dönmemek üzere ayrılmak istiyordu. Asansörün kapısı açıldı ve karşı komşunun çocukları sevinçli koşuşmalarla evlerinin zillerine dokundular. Etrafı bir çocuk cennetinin sesleri sarmıştı. Gıpta ile hasretin karmaşığındaki duygularla bir süre seyretti. Önünde artık iki yön vardı. Ya evin kapısını çalacak ve yine Cavidan'ın kurallarında biçimlenmiş hayatının beyhude gecelerinden birini yaşayacak ya da İnci'nin muhteşem dediği manzarayı izlemek için sıcak davetin seyrine katılacaktı. Cavidan'dan kurtuluyorum zannı içinde dönüp telaşla merdivenlerden inip koşarak gitmek isteği doğdu. Bu isteğin kendisini bir an için Cavidan'dan kurtaracağı sevincine kapıldı. Sonra yaşamının asıl gerçeğini gördü. Haldun Cavidan'dan kopamıyordu. Bu kez hiç olmazsa genç ve güzel bir davetin sıcaklığını tatmak istedi. Asansöre doğru yürüdü. Kapıyı açıp içeri girdi ve uzun bir ayrılık dönemini başlatan bu heyecansız anı uzatmak istiyormuş gibi evinin kapısına bir süre baktı ve düğmeye dokundu. Asansörün inişi bir teselli kadar iyiydi. Birden kendine geldi. Artık İnci'nin evindeydi ve genç kadın karşısındaydı. İnci beklediği sonuca ulaşmış olmanın rahatlığını yaşıyordu. Misafirine bir şey sormadan onu istediği kalıbın içine sokacak hareketlerini cesurca uyguluyor ve itiraz gelmeyeceğine inandığı bu teslimiyetin zevkini sonuna kadar kullanmak istiyordu. Bir kadeh viski uzattı. Dinlerim seni. Ne kadar çok anlatacağın olduğunu biliyorum. Haldun viskiyi alıp içti. Ne söyleyeceğini bilmiyordu ve söylemek istediklerinin hiçbirinde kendini savunacak gerekçesi olmadığının da farkındaydı. Koltuktan kalktı, yavaş adımlarla balkona yürüdü. Önce camın arkasından seyretti, sonra kapıyı açıp balkona çıktı. Şehrin gürültüsü içinde silkelendi. Kendini kantara vurmayı çok denemiş, her seferinde başarısız olmak korkusu içinde bütün düşündüklerini zihninden çıkarıp atmıştı. Geçmişinden kaçmak istiyor ama bu kaçışın gerektirdiği cesareti gösteremeyen zaafın sinsi pençesinde kıvranıyordu. Bu pençe en olmadık zamanlarda gelip gırtlağını sıkıyor ve başıboş bir hayatın içinde sorumluluk almadan yürümenin lezzetleri karşısına sanki bir ıstırap gibi çıkıyordu. İki geçmişi vardı. Birinde çocukluğunun özen gösterilmiş dünyasındaki şımarık ve hoyrat duygular boyatmıştı. İkincisinde önüne gelen fırsatın kaçırılmayacak kadar güzel olduğuna inandığı sorumsuzluk büyümüştü. Hangisinin asıl geçmişi olduğunu kestiremiyordu. Asıl dediği geçmişine dönmek ve yaşadıklarını muhasebesinde kendini zorlamak istiyordu. Tam kendini haklı bulacağına inandığı noktada asıl dediği gerçek nitelik değiştirip ikinci dünyasındaki haksızlıklarıyla yeniden vicdanının tenhalığına düşüyordu. Geçmişine dönmeye gücünün yetmeyeceğinin farkındaydı. Buraya gelirken gösterdiği cesaretin yerini şimdi güzel bir kadının verebileceği nimetlerin tümüne sahip olma egoizmi almıştı. Asansörden çıkıp evin kapısına yaklaşırken kızını görmüş ve olduğu yerde kala kalmıştı. Kıpırdayamıyordu. Kızına sarılmak, bugüne kadar yüklendiği sorumlulukları onunla yeniden tarif edebilmek en seviyeli duygusuydu. Cesareti hiçbir zaman istediklerini yapmasına fırsat vermemişti. Diz çöküp kollarını açtı. Kızı koşarak babasına sarıldı. Birkaç saniye sonra bir hüzün hissedildi. "Gene kavga mı ettiniz?" Uzun süre sarılı kaldı, sonra doğruldu. Dizlerindeki tozu sildi. Asansöre doğru yürüdü. Kızını asansöre bindirdi, bir süre bekledi. Hayatının çoğu zamanlarında karşılaştığı bu durum yeniden yaşanıyordu. Ya kızının hatırını sayacak ve asansöre binerek bitmek bilmeyen bu cehennem hayatının gayyasına düşecek ya da kendisi dahil herkesi şaşırtacaktı. Şaşılacak bir cesaretle eğilip kızını öptü ve asansör düğmesine basıp kapıyı hızla kapattı. Dudaklarında bir şefkat hissi, içinde karanlığa doğru hızla sürüklenen bir evlat endişesi vardı. Güzide, güzelim, kızım, her şeyi sana anlatmak o kadar zor ki. Hatırladıkları simsiyah bir perdeye dönüştü. O siyah perdenin rüyası bitti. Hepsi bu mu? İnci'nin sesinde beklediğine henüz kavuşamamış insanların hırçın ve meraklı sabrı hissediliyordu. Sabah toplantısında söylediklerinin karşısındakini istediği kıvama getirmediğini görmüş ve tedirgin olmuştu. Biraz daha üzerine giderse istediği olabilirdi. Bu fırsatı artık kaçırmak istemedi. Haldun da tereddüt içindeydi. İnci'nin basit sorusunun ardına acaba nasıl bir gizemli dünya gizlenmişti? Hepsi bu mu derken neyi kastediyordun? Seni, hayatını, sana bunları yaşatanları. Elindeki bir kadeh viskiyi uzattı. Sana söylemiştim, şehir bu balkondan bir çariçe gibi görünür. Haldun'u tekrar balkona götürdü. Haldun yaşananların etkisinde yorgun ve çaresizdi. Bu çaresizlik birazdan İnci'nin ümit veren cömertliğinde bereketli bir tarlaya dönecekti. Balkondan ihtişamlı kenti seyretti. Sigara yakıp İnci'ye uzattı. İnci bir derin nefes çekti. Haldun anlatacaklarının telaşını fark etti. Sesi kararlılık taşıyordu. Cavidan'ı bazen sadık bir yavukluya, bazen ucuz bir kadına benzetiyorum. İnci böyle tanımlamaların sağlıklı sevgi ilişkisi olamayacağını biliyordu. Haldun'un anlatacaklarını dinlemeden salona döndü. Aynada kendine baktı. İlk gelişinde misafirini böyle disiplinli bir giysi içinde karşılamanın söyledikleriyle bağdaşmasına memnun oldu. Aynada Haldun'un çehresi göründü. Sesinde yargılayıcı sertlik ile nazik olma tavrının çelişkisi vardı. Haldun daha ilk cümlede teslim olmayı hazmedememiş ve sorusuna mutlaka bir cevap almak istemişti. Tekrar sordu. Hepsi bu mu, ne demek? İnci istediği kıvamın kazanılmış olduğunu gördü. Sevinçli ve kendinden emindi. Küçük bir gülücük bile bu anın katlanabileceği ciddiyeti bozabilirdi. Aynı ciddiyet içinde sürdürdü. Sanırım anlatmakta zorlanıyorum. Sana ben bir kadınım, hissederim demiştim. Aynadan ayrıldı. Sadece Haldun'un şaşkınlık içinde seyredilen silik aksi kalmıştı. Geriye doğru çekilip bu silik aksi seyretmek istedi. Şaşkının sürmesinden mutluydu. Haldun kendine gelmeden istediği baskıyı kurmak istedi. Yaşamındaki inişleri çıkışları biliyorum. Dengenin bozulduğu yerde insanın kendini suçlu bulması zordur. Her şeyini hissediyorum. Haldun geri dönüp kendisini uzaktan seyreden İnci'nin sözlerindeki etkileyiciliği sürdürmesinden rahatsız oldu. Bu kadın yaşamındaki her şeyi sanki yanında birlikte yaşanmış gibi hissediyordu. Sözlerinden rahatsız olduğu zamanlar ile mutluluk duyduğu zamanların çelişkisinde kendini bu kadının avuçlarına teslim etmiş gibiydi. İnci Haldun'a yanaştı. Onu tekrar salondaki büyük konsol aynasının önüne getirdi ve kendiyle yüzleşmesini ister gibi yalnız bıraktı. Aynada artık sadece Haldun ve geçmişindeki şeylerin muhasebesi vardı. Bir küçük kadeh içkiyi de konsolun önüne bıraktı. Bütün dünyanın vicdanı olmak kimsenin cesaret edeceği şey değildir. Biraz daha geri çekildi. Haldun artık içindeki vicdan aynasıyla baş başaydı ama nereden başlayacağını bilmiyordu. İnci tahrik edici cümleye başladı. Düştüğün yerden kalk, yaşamını avucuna al ve bana uzat. Eğer burada bulunuşunun cesaretini tekrar duyabiliyorsan ben hazır olurum. Göstereceğin her tereddütte bil ki bu kapı senin için ebediyen kapanacaktır. Haldun şaşkınlık içindeydi. Basit bir hoşlanmadan ibaret saydığı duyguların böyle bir hesaplaşmaya dönmesini kavrayamıyordu. Onun istediği yalnızlığın tesellisinde kendisine hoşça vakit geçirtecek bir yatak arkadaşlığıydı. Belki bu arkadaşlığın sınırlarını biraz ileri götürmek çok da kötü sonuçlar getirmeyebilir diye düşünmüştü. Şimdi İnci sanki hayatının bütün unsurlarını avucuna almış, yaşamındaki bütün değerlerini biçimlendirecek bir konumun sahibi olmuştu. Her şeyi önceden hisseden bir medyum gibiydi. Sesini yumuşak ama kesin bir hatırlatıcı üslupla kullandı. Kurtar kendini Cavidan'dan. Bir kadeh viski daha verdi. Eğer içinde var olduğuna inandığın bir şahsiyet hissediyorsan ve gerçekten ona kavuşmak istiyorsan bu zinciri kırman gerekir. Sanki her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözlemiş gibi kendinden emindi. Bir kehanet tebliğ etmiyorum, hissediyorum. Kızını asansöre koyduktan sonraki pişmanlığını hala üzerinde taşıyorsun. Güzide'nin bakışları sanki seni dar ağacına çekmiş gibi bitkinsin. Haldun böyle bir muhasebeden geçmeye hazır değildi. Sadece iltifat görmüş, hiçbir sıkıntının yükünü omuzlamamıştı. Bütün kadınların kendisine bir hayranlık içinde yaklaşıp isteklerini yerine getirmesi, açık bir şımarıklık yaratmasa bile kendine karşı ispatsız bir güven lezzeti vermişti. Şimdi bir kadın bugüne kadar tanıdıklarından farklı bir tavır içinde karşısına geçmiş Haldun'u sıygıya çekiyordu. Tepesine dikilmiş bu kadının her istediğini yaptırmaya niyetli gücünden ve emredici tavırlarından ürktü. Acaba söyledikleri doğru muydu? Gerçekten pişman mıydı? Kızını asansöre yerleştirdikten sonra neler yaptığını hatırlamaya çalıştı. Apartman kapısından çıkıp bahçe yolunu geçerken birden elini cebine atıp evin anahtarlarını çıkardığını ve hoplatıp çöp sepetine attığını anımsadı. Sanki bütün bağlarından kurtulmuş gibi sevinçli bir koşuşla buraya geldiğini düşündü. Artık dönmeyeceğim. Bitirdim. Evimin anahtarları çöp sepetinde. Kendi içindeki sinikliğinin yeniden gelebileceği korkusuna kapıldı. Daha hafif sesle kendine tekrarlayarak cesaret kazanmak istedi. Acılarım gibi. Bir daha ulaşılamayacak kadar uzaklarda kaybolup gittiler. İnci yavaşça Haldun'a yaklaştı, üzerinden ceketini çıkardı, kravatını çözdü, divana uzanmasını sağladı. Ayağa kalktı. Hafif yorgun ve çakır keyif halini seyretti. Böyle bir fırsatı bir daha bulamayacağını düşündü. Söyleyeceklerinde samimi olmak için bütün imkanlarını kullandı. Yaşamının hiçbir yerinde sağlam bir gerçeğin yok. Hayallerin öylesine etkileyici ki, gerçeği yaşamış gibi mutlu olabiliyorsun. Acılarında da hayal var, gözyaşlarında da, sevgilerinde de. Tek gerçek olan şey korkun. Haldun birden kendine geldi. Bu sözleri hiç duymak istememişti. Bu kadar baskıya dayanmak zorunda olmadığını hissettirmek istedi. Buraya sadece genç bir kadının verebileceği lezzeti tatmak için gelmişti. Şimdi bütün hayatının muhasebesini yapan bir ihtirasın avucuna düşmek üzereydi. Ya hakikaten kendine gelip güçlenecek ve söylenen şahsiyetin yelesine yapışacak ya da bu çekici kadının vaat ettiği lezzetin mengenesine sıkılacaktı. Her iki ihtimalin de dikkate alındığı bir cümleyle kendini kurtarmak istedi. Haldun böyle bir kadına hesap soramayacağını fark etti ama bir ihtiyaç içinde kıvranmak da istemiyordu. ''Neden bunu bana yapıyorsun?'' Hiçbir cevap yoktu. Kendini bir muhasebeden geçirmiş ve asıl gerçeğini açıklamak zorunda olduğunu fark etmişti. ''Bilmiyor musun? Gidebilecek tek bir yerim var. Ona da yüzüm tutmayacak. Baktıkça utandığım bir çehreyi seyretmenin ne kadar acı bir ceza olduğunu kestirebilir misin?'' İnci artık ciddi kıyafetinin istediği sonucu getirdiğine emin oldu. Bluzunun ilk düğmesini çözdü, Haldun'a baktı. ''Karın ve sevgilin.'' İkisinde de seni avuçlarında tutmak ihtirası var. Biri güçlü, zengin ve muhteriz. Öteki sakin ve sabırlı. Biraz da masum. Haldun'u biraz daha hazırlıklı hale getirdi. Ama ikisi de sendeki gerçeğin farkında değiller. İnci Haldun'a baktı. İştahlı bir yüzün sabırsız bekleyişini gördü. Bluzun ikinci düğmesini de açtı. Omuzların çıplaklığı çekiciydi. Sütyenin askısını indirirken hüküm cümlesini verdi. İkisi de birbirinden nasıl intikam alacağını bilmiyor. Onların beceriksizliğinde bocalayan sen oluyorsun. Sabah ezanı okunuyordu. Küçük kasabanın balıkçılar çarşısında telaşlı bir kalabalık vardı. Şevki kaptanın eşi, büyük oğlu, gelini, Deniz, iki küçük sevimli torunu, yanında çalışanların hepsi dükkanın önünde bekliyorlardı. Çarşı esnafı ve balıkçılar dükkanların önüne gelmişlerdi ve hepsi dükkan kapılarının önlerindeydiler. Şevki kaptan çarşı meydanından dükkanına doğru yürüdü. Bekleyenler iki yana açılıp yol verdiler. Şevki kaptan dükkanın önüne gelince cebinden anahtarını çıkardı, büyük oğluna uzattı. Hayırlı olsun. Ailemizin başı sensin artık. Büyük oğlu eğilip babasının elini öptü. Deniz'le kucaklaştı, bir süre beklediler. Hepsinin gözü meydan caminin minaresindeydi. Şerefiye çıkan müezzin ezana başladı. Ezanın bitmesini beklediler. Büyük oğlan Bismillah diyerek dükkanını açtı. Arkasından dükkanlarının önünde devir töreninin bitmesini bekleyen esnaf kepenklerini açmaya başladılar. Sırayla Bismillah diyen dükkanının kapısını açıyordu. Devir işlemi adeta bir ilahi törene dönmüştü. Bütün dükkanların kapıları açılmıştı. Balıkçı esnafı dükkan kapılarının önüne geldiler. Şevki kaptan meydandan başlamak suretiyle bütün esnafın dükkanlarını gezdi. Her dükkanın önünde esnaf Şevki Kaptan'ın elini öperek vedalaşıyordu. Şevki Kaptan veda töreni bitince çocuklarının yanına geldi. Birlikte kendi dükkanının önüne yürüdüler. Bir kenara çekilip çocuklarını ileri sürdü.